Ayrım 23, sayfa 189. Muktedirin dili sürçmez, onlar sözlerini heybetle söyler. Ankara. İsmet Paşa sözlerini kısa kesmek ve hemen konuya girmek istedi. Genç subaylar, mübadele ile gelecek ailelerin çok zorlanacakları fikrindeydiler. Mübadelenin sınırlı tutulmasını ve Yunan topraklarında kökleşmiş Müslümanların orada yaşamalarını istiyorlardı. İlerisi için güvenli ve güçlü bir mücadele ordusu olacağı düşüncesindeydiler. Her birinin zihin derinliklerinde o güzelim Rumeli'nin hüzünlü hatırası vardı. Hepsinin yüreğindeki umut, oraları tekrar almak kararlılığına dönüşebilirdi. Gazi böyle bir ihtimali, sonucu iyi kestirilmemiş genç hevesler olarak yorumlamış, vakit öldürmeye niyetli olmadığını hemen göstermek istemişti. Paşam, böyle heveslere pek iltifat edeceğinize ihtimal vermemiştim. Heveskarlığın da bir sınırı olmalı. İsmet Paşa titredi. Gazi hiçbir zaman kendisiyle böyle bir lisanla konuşmamıştı. Kurmaylık ve kumandanlık tartışmalarını yaptıkları günü hatırladı. O günleri hatırlatmak isabetli bir cevap olabilirdi. Ama konuyu genç subayların karakterlerinde değerlendirmeyi tercih etti. Heveskar dediğiniz gençler, Makus Talih'in yenildiği savaşta Batı cephesinin yiğitleriydiler. Hiçbirini Ankara'da ahkam kesmeye meraklı yorgun paşalarınıza değişmem. Gazi sigara tabakasını açıp İsmet Paşa'ya uzattı. Buyurun, biraz ara verelim. İkimiz de yorgunuz. İsmet Paşa sigaraya el sürmedi. Başını iki yana sallayıp istemediğini belli etti. Gazi bir tane aldı, çakmağını yaktı. Derin bir nefes çekti. Sonra bütün gücüyle boşalttı. İsmet Paşa'nın yüzü adeta yoğun bir sis arasından zor seyredilen bir sitemli manzara kazanmıştı. Belli ki paşa kırgındı. Bu kırgınlık sakin bir sabır gibi görünüyordu ama hiç umulmadık bir anda patlayabilirdi. Gazi bu kasa aranın yeterli bir münakaşa molası olduğunu kestirmişti. Söyleyeceklerini nazik bir üslupla sürdürdü. Heveskar kelimesi yanlış anlaşılmasın. Bu tabiri siyasi ihtimalleri aşan bir niyetin ifadesi olarak kullanıyorum. Genç siyasetçilerde böyle bir ihtimal tahliline çok sık rastladığımızı biliyorsun. İçimde hem safiyet hem tehlikeli niyetler vardır. Heveskar kelimesini akıbetsiz bir siyasi hedef tasavvuru olarak ifade ediyorum. İsmet Paşa, Mustafa Kemal'in sözlerinde alttan alan bir baş eğiş hissetti. İleri gitmek istemedi ancak huzursuzluk hissettiği konular vardı. Bunların eksik kalmasına gönlü razı olmuyordu. Ara sıra şaşırabileceğinizi düşünmüştüm. Ama bunu hemen dışa vuracağınıza ihtimal vermiyordum. Gazi gerildi, sigarasını söndürdü. Senli benli üslubuna ciddiyet yükledi. Peki öyleyse, kaldığınız yerden devam edin. Fakat unutmayınız, hayata dair hiçbir şey beni şaşırtmaz. Neden bunu ısrarla denemek istediğinizi anlamıyorum. İsmet Paşa, Gazi'yi seyretti. Hareketlerine hangi tercihlerin hakim olduğunu kestirmek mümkün görünmüyordu. Gazi bir tereddüt karargahına benziyordu. Bu manzara karşısındakilere hem sevinçli bir uysallık hem de korkutucu bir tereddüt tahriki vermişti. Ne kadar aldatıcı manzara diye kendini sorguladı. Sakin ve hırçın duygular garip bir halin tarafları olabilirdi. Bunu anlayışla karşılayacaktı ama ortaya çıkan durumu Gazi Hazretlerinin bir terkibin iki asli unsuru göstermesine makul bulmuyordu. Gazi kimden yanaydı? Kimi kayırıyordu, niçin kayırıyordu? Gazi neyin ne zaman öne çıkarılacağını kendi keyfine bırakır, asıl fikrini kestirilemeyen noktada bırakıp karşısındakileri şaşırtırdı. Bunu bazen dostane bir oyun zevki gibi sürdürür, bazen muhatabını başkalarının yanında zor duruma düşüren kurnazlığın tuzağı gibi kullanırdı. İsmet Paşa bu gece hangisinin denendiğini önemsemeden söyleyeceklerini aktarmaya başladı. Konuştuklarımıza manasız demek terbiyeme sığmıyor. Ama bilgisizlerin meclisinde aydınlanmak istemenizi hayretle karşıladım. Ben bu durumu kendime yakıştıramadım. Siz de kendi halinize yakıştırmayın. Ayağa kalktı. Gazi'nin hem sesi hem hareketi gerginleşmişti. Nereye kaçıyorsun? İsmet Paşa bu hiddet gösterisini umursamadı. Temkinliydi. İşini bitirmeden ayrılmaya hiç niyeti yoktu. Duvardaki haritanın yanına yaklaştı, Anadolu'yu gösterdi. Görmüş geçirmiş uysal ve sabırlı bir öğretmen gibi avucunu haritanın üzerinde gezdirdi. Sesine hiddet eklemenin zamanı gelmişti. Bütün Avrupa ağzınıza bakıyor. Etrafınızdaki bütün dostlarınız da öyle. Ama bu konuyu tartıştıklarınızın hiçbiri Anadolu topraklarını görmedi. Her vesileyle gönülleri okşanmış Makedon, Arnavut ve Boşnak çocuklarıydılar. Gazi irkildi. İsmet kendisini zayıf yerinden yakalamıştı. Başlangıçta yolunu saptırırsa konuyu istediği yönde dizginleyebilirdi. Kıskanıyor musun yoksa? Onlar ve sen çok farklısınız. İsmet Paşa, Gazi'nin böyle gereksiz küçük tuzaklarla oyunu saptırmasından sıkılmıştı. Kısa bir cevapla durum hatırlatması yapacak ve daha sonra sözlerini tamamlayacaktı. Beyaz Kule'deki biri arkadaşlarınızı alıştırdığınız üslubu değiştirin artık. Tekrar haritaya döndü. Rumların değişim programı gereği toplulaştırılacakları merkezlere küçük bayraklar dikilmişti. Onları tek tek toplayıp masanın üzerine fırlattı. Biliniz ki Anadolu'nun en tenha sokaklarından en aşikar meydanlarına kadar her yerde milyonları aşan sayıda insan evsiz barksız dolanıyor. Bu ayıbı görmezlikten gelen tavrınıza devam ederseniz sizi hayallerinizin içinde serbest bırakırım. Burayı Yunanlılar yaktı. Onlar yıktı. Şimdi onların yıktığı yerlerin acısında sükunet arayan kurnazlığa itibar edeceğiz, öyle mi? Nüfus cetvellerinin bulunduğu dosyayı Gazi'nin önüne sürdü. Dostlarınızın hiçbirini ahlaki değerlerden mahrum gördüğümü söyleyemiyorum. Ama adil bir zihin ve faziletli bir vicdan konusunu bir kere daha düşünmenizi tavsiye ederim. Gazi Hazretleri İsmet'in taştığı günleri çok görmüştü. Böylesine coşkun haline ilk kez rastlıyordu. Bu galibiyet hissini sonuna kadar tatmasını istedi. Lakin zihinde aksine bir tavır ihtimalinin de bulunmasını istiyordu. Şüpheyle başlayan bir korku yaratmak aslında dar bir zihin zaafıdır. Hayal gücü olmayan bir ruhun yarattığı korkuyu besler. Oysa şüpheyi severim. Beni aradığım ışığa kavuşturacak rehberin şüphe olduğuna inanırım. Seni sevmemin farkı bu işte. İsmet'le Gazi göz göze geldiler. Söz sırası Gazi'nindi. İkazına teşekkür ederim. Akşama iki kadeh atalım mı? Kapı açıldı, yaver içeri girdi. İstanbul Valiliğinden acil bir telgraf geldi efendim. Neymiş? Yaver yaklaşıp telgrafı vermek isterken Gazi durdurdu. Oku. Venizelos, Lozan'daki mürahhasları ikna ederek fuhuşla hayatlarını kazanan kadınların mübadelesine gerek olmadığını karara bağlamıştı. Vali bu hususun acilen Ankara'ya duyurulmasının önemine işaret ediyordu. İsmet Paşa dışarıya çıkıyordu. Gazi seslendi. Gülüyordu. Nereye? İsmet Paşa da güldü. Benim teferruata itibarım yoktur paşam. Ne dersiniz? Belki Beyaz Kule yaranı bu bahse iltifat edebilir. Gökyüzünden korların yağmurları boşanır. Gökyüzü yorgun argın, denizlerde kavga var. Kuzeyimde bir rüzgar sırtımı kamçılıyor. En zifiri siyahın bembeyaz gecesinde kadınlar pupa yelken engine açılıyor. İnatlar boyun eğmiş tepe taklak bir düşte, çetrefilli, karmaşık ve sevdalı cümbüşte, mertliği unutulmuş bir şarkıyı çalıyor. Selanik. Şevket Paşa Bey gece yürüyüşünü severdi. İlhamın böyle karanlık vakitlerde gelip insan yüreğini mıncıkladığına inanmıştı. Mıncıklama deyimini biraz anlamından saptırarak aktarıyor, karşısındakilerin zihinlerini avuçlamak istediğini hissettirmek istiyordu. resimde, heykelde, edebiyatta bu hislerin iz bırakan değerlerini kutsar, hepsini bir sevgili gibi kucaklardı. Yüce ruhlu meclislerde bu duyguların değerini anlatırken insan zihninin tartışmasız boyun eğdiği değerleri kullanırdı. Vahiyden sonraki en kutsal ses ilhamdır. Sanatçının peygamberden sonraki insan oluşu bu olgun talihin kendine nasip edilmiş olmasından gelir. Gecenin tadını böylesine yüceltir, etkilerini takdirle karşılar ama iş musiki bahsine gelince yüreğinin farklı titrediğini anlardı. Musikinin ilhamında gecenin payı bir sevgili kadar etkili ve kalıcıydı. Bestekarların bu etkili ruhla nameleri işlemelerinden çok hoşlanıyordu. Yaratmanın ne kadar zor olduğunu görmüş ve bu zorluğu çok sevmişti. Şimdi gecenin tadını çıkarıyordu. Alatini Köşkü'nün dört yanını gür ışıklarla aydınlatmışlardı. Dar sokakların insanı biraz ürküten ama çokça arka çıkan o dos görünüşlü duvarlarının birdenbire geniş bir meydana açılışını seviyordu. Meydanın parlak manzarasında ilhamın kaçışını hatırlatan hırslı bir tavır vardı. Leyla'nın omuzunu tuttu. Yüzünü meydana ve köşke çevirdi. Sultan Hamid'i buraya gönderdiklerinde ne kadar sevindiğimi bilemezsin. 30 yıllık birikmiş istibdat ve isyan hissimi sakin bir intikama çevirmiş gibi mesut olmuştum. Leyla'nın elini tuttu. Yüzündeki hayreti gördü. Dedesinin neleri anlattığını kavrayamamış, henüz çocukluktan çıkmış bir genç kızın bu şaşkınlığını nasıl dindirebileceğini düşündü. Çaresiz kalmıştı. Hiçbir yalana, yanlış yordama gerek kalmadan cesurca asıl duygularını anlatmasının en adil şey olacağını düşündü. Bugün bu binayı görünce bütün varlığımı bir utanç kaplıyor. İçimde öyle hisler var ki o gün düşündüklerimden bugün utanç duyuyorum. Bugün hissettiklerimden de eminim o gün utanç duyardım. Leyla hakikaten ne olup bittiğini anlayacak durumda değildi. Şevket Bey de kendini anlamakta zorluk çekiyordu. Bunu bir mazeret gibi ileri sürüp Leyla'nın karanlıkta kalmasını haklı göremezdi. Mutlaka bir açıklama yolu bulup bu karmaşık hislerin loşluğunu aydınlatması gerekiyordu. Eminim ki Sultan Hamid başımızda olsaydı kimseler bizi bu topraklardan alıp bilinmezliklere süremezdi. Leyla bir şeylerin döndüğünü hissediyor ama neyin ne zaman önlerine nasıl çıkacağını kestiremiyordu. İçinde hoşlanmayacağı bir tarifin karşısına çıkacağı korkusu vardı. Bu korkuyu bir türlü kafasından atamıyor ama kimseye söyleyerek dertleşme cesaretini gösteremiyordu. Şevket Bey'e sorsa acaba istediği cevabı alır mı diye uzun uzun düşündüğü olmuştu. Ya Leyla yeteri kadar cesur değildi ya da talih nedense bir türlü Leyla'ya yaver olmayı sevmiyordu. Şevket Bey'in anlattıklarını kavramış değildi. Bu yüzden sevinci olmadığı gibi endişesi de yoktu. Ara sıra ut dersi almaya gelen kızlarla sohbet yer yapıyor ve onların dünyasından o kadar çok şey öğreniyordu ki bu sevincin sürmesi için geceleri mutlaka şükran duasını tamamlamadan yatağına girmiyordu. Üstelik Şevket Bey'in kızlara ut öğretişini de büyük dikkatle dinliyor, evde kimsenin olmadığı zamanlarda udu eline alıp denemeler yapıyordu. Arada bir hoşuna giden yeni şarkıların en güzel namelerini çalarak keyif tazeliyordu. İçinde bir heves, bir cesaret çelişkisiyle yaşamanın ağır yükü vardı. Şevket Bey'e karşı çok saygılıydı. Dili ürkekti. Bir türlü dede diyemiyor, Şevket Bey diyerek aradaki mesafeyi daha da derinleştirmekten kaçınıyordu. Her cümleye efendim ile başlayan bir saygılı çare bulmuştu. Efendim, bağışlayınız. Söylediğinizi kavramakta zorlandım. Neden Sultan Hamid olsaydı biz daha rahat edebilirdik? Şevket Bey, torununda istemediği bir izlenim bırakmış olmasından rahatsızlık duydu. Sözlerindeki samimiyet, hiç istemediği halde bir yanlışlığa sebebiyet vermiş ve Leyla'nın kafasında çözülmesi imkansız izler bırakmıştı. Bunu mutlaka açıklamak istedi. Galiba ölçüyü kaçırdım. Ama bu mübadele içimi öyle korkutuyor ki bazen sözlerim maksadımı çok aşıyor. Alatini köşkünü geçmiş, evlerine dönen sokağın başına gelmişlerdi. Meydan ışıkları kaybolmaya yüz tutmuş ve ara sokakların başlarına alaca bir güzellik getirmişti. Sokağa doğru yaklaşırken Şevket Bey'in aniden ürkerek geriye dönüşü Leyla'yı korkular içine itti. Ne olduğunu kestiremediği bu ani hareket karşısında Şevket Bey'in ölümü bile göze alarak kendini faytonun önüne atmasının sebebi ne olabilirdi? Leyla geri döndü ve olduğu yerde çakılı kaldı. Kıpırdayamayacak kadar donuklaşmıştı. Annesi iki denizcinin koluna girmiş, faytonların sıraya dizildiği park yoluna doğru yürüyordu. Yüzü şuh boyalarla biçimlenmişti. Sesinde memnuniyet telkin eden bir kahkaha vardı. Kendisini Şevket Bey'e teslim ederken söylediği sözler Leyla'nın kafasında yankılanıyordu. Alıp bakmayı çok isterdim ama işsiz kadının akıbeti belli değildir. Belki orospu olurum. Sen ona iyi bakarsın Şevket Efendi. Akıbet ortaya çıkmıştı. Şuh kadın kendilerine yaklaşıyordu. Hızla toparlandı, dedesine koştu. Hala düştüğü yerdeydi. Kalkmakta zorlanıyordu. Şevket Bey'in üzerine abandı. Hem kendini hem Şevket Bey'in yüzünü gizlemek için bir süre öyle kaldı. Şuh yüzlü kadın ve iştahlı iki denizci yanlarından geçinceye kadar kıpırdamadı. Sonra koluna girip kaldırmak istedi. Dayan biraz dedeciğim, evimize az kaldı. Eyüp. Gece bir kabusun siyahından daha zifiriydi. Bir şeyin ansızın karşınıza çıkmasına rastlantı deyip geçmeyiniz. Belki de bu tesadüf hayatın bereketli bir tarifidir. Nezarethane bekçisi evine geldiğinde ışıklar sönüktü, ürktü. Silahının kılıfını açtı. İçinde iki korku vardı. Birincisi annesinin uyumuş olabileceğiydi. Gönlü rahatladı. İkinci ihtimalin ağır yükü birden öne çıktı. Ağlayacaktı, bekledi. Sabah evden çıkarken annesini seyretmiş, gözlerinin içindeki o şükranlı gülüşün cesaretiyle işinin başına gitmişti. Bu dönüşün hüzünlü bir sonucu olmamalı diye dua ediyordu. Birden ışık yandı. Bu kez daha da ürktü. Tabancanın kabzasına kavradı. Tedbirli adımlarla eve yaklaşırken kapı kendiliğinden açıldı. Hayret, bütün yürekleri hoplatacak kadar sertti. Nezarethane bekçisi gördüğü manzara karşısında dili tutulmuş gibi donup kalmıştı. Hoca Efendi'nin vaazı kulaklarında çınlamaya başladı. Kelimeler bütün düzenini koruyordu. Tek kelimesini kaçırmamış ve kullanıldıkları sırayı değiştirmemişti. Hoca Efendi'nin sesinde müşfik bir inançlının alicenaplığı değil, sert tabiatlı bir kumandanın emir ciddiyeti vardı. Hayatımızın semeresi çaresizlik içinde önümüze çıkan karar cesaretimize göre ölçülür. Cemaati merakla izlemiş, aradığı izlenimi elde etmiş olmalı ki konuşmasına kaldığı yerden devam etmişti. İslam'ın lisanında olayları ilahi takdirin hükmüne bırakın. Bırakan terbiye vardı. Hoca Efendi bu terbiyeyi gösterdi. Her olay önümüze iki ihtimalle gelir: başarı ve başarısızlık. Namus ve vicdan üzerine verdiğimiz her karar bizi başarı veya başarısızlık noktasında sınar.
Başarısız olmayı kabul etmek zordur. Cesaret tek başına yetmez. İsabetli olmamız da gerekir. Nezarethane bekçisi bu sözü yıllarca kafasında canlı tutmuştu. Aslında sözün özüne varamamış ama kelimelerin güzelliğine kendini kaptırmıştı. Acaba Hoca Efendi'nin söylediği isabet şimdi aklın kantarına çıkmış, talihini mi tartıyordu? Nezarethane bekçisi hala şaşkındı, kıpırdayamıyordu. Hayretin payı bu kadar büyük ve bu kadar ağır yüklü olarak içini kucaklamış, o koca adamı yere çivilemişti. Nihayet nefes alabildi. Sesi gür ama içten içe ürkekti. Öldü mü yoksa? Hayır, fakat bitkin. Nezarethane bekçisi yüreğine su serpilmiş gibi rahatladı. Ama hayreti hala göz bebeklerindeydi. Bağdaş kurmuş bir sabırla karşısındakini seyrediyordu. İçi biraz rahatlamıştı. Ancak yerinden kıpırdayamıyordu. Bütün cesaretini derin bir nefesten geçirdi, sesini yükseltti. Adın neydi senin? Ay buluttan çıkmıştı. Hoş bir aydınlık etrafı sarıyor, hatların güzelliğine duygulu ve sabırlı bir fırsat sunuyordu. O fırsatı kucakladı. Verilmesi gereken bir cevap vardı ve geciktirmenin anlamı yoktu. Dora. Ayrım sonu, sayfa 196.